Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı Jelly Roll Morton'dan New Orleans Bump ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden Hitman'dan geldi.
Evet, Richard Linklater'ın son filmi Hitman bugün itibariyle vizyonda. Daha önce İstanbul Film Festivali'nde izlemiştik, hatta açılış filmiydi.
Evet, bu hafta vizyondan bahsedeceğiz. Dokumentarist başlıyor, bir takım başka gösterimler var ve Hitman'ın müziklerine tekrar döneceğiz sonunda. Eğlenceli bir soundtrack'i de var çünkü, bir de New Orleans'da geçtiği için oraların müzikleriyle. Linklater bundan önce bir animasyon yapmıştı, böyle bir çocukluk hikayesi, Apollo 10. Benim herhalde Amerika'daki en sevdiğim yönetmenlerden kendisi. Hitman de klasik bir Linklater. Seyirci dostu, eğlenceli. Bir takım bazı daha büyük temaları birazcık düşünüyor ama çok da yormuyor seyircisini. Başrollerde de Glenn Powell'la Audrey Arjona var ve ikisi de birbirinden güzel ve yakışıklı. Böyle bir tam keyifli yaz filmi. Bir de gerçek bir hikayeden yola çıkmış ama pek gerçek gibi değil, bayağı absürt bir hikaye. Bir üniversite hocası, ki gerçek hayatta aynı zamanda bu adam Vietnam gazisi, Gary adında, polis için sahte tetikçi taklidi yapıyor. Yani insanlara tetikçiymiş gibi yaklaşıp sonra onu tutmak isteyenlerin tutuklanmasına vesile oluyor.
Evet, yani Linklater sevdiğimiz yönetmenlerden ama ben böyle Linklater'ın filmografisini biraz karışık buluyorum. Hani bazı gerçekten tüm zamanların en sevdiğim filmleri arasında yer alan Boyhood gibi filmlere de imza atmışlığı var. Ya da işte Before şeysi, serisi gibi, Sunrise, Sunset, Midnight derken çok özel projeler yapıyor. Waking Life gibi beni çok etkilemiş, 2000'lerin başından yine canlandırma bir filme imza atmıştı. Bir de daha böyle arada light filmleri var. Böyle School of Rock'lar gibi, hani böyle eğlenceli yaptığı şeyler. Bu birazcık oraya giriyor bence bu son filme. Yani çok böyle derinlikli bir film bekleyerek gitmemek lazım buna. Bir tarafıyla da bana 2011 yapımı Burnies'ini hatırlatıyor. O da böyle bir gerçek karakterden uyarlamaydı. Böyle ilginç karakterler bulmayı seviyor Linklater. Orada da gerçek hayatta işte bir kendini çok sevdirip ama bir cinayet işleyen bir adamın hikayesinin peşine düşüyordu. Hitman'de de ilginç bir karakter bulmuş yine. Glenn Powell da aynı zamanda son yılların yükselen, hatta son yılın en yükselen oyuncularından biri Amerika'da, değil mi? Onu da
Top Gun sonrası parladı yıldızı iyice. Yani yeni Top Gun'ın en öne çıkan yüzlerinden biriydi. Böyle bir yandan romantik komedi yıldızı olarak da bu sene karşımıza geldi. Burada da farklı kimliklere büründüğü için bu sahte tetikçi olarak kendine de güzel bir alan açmış. Bir yandan hikayeye de katkıda bulunmuş bu getirdiği karakterlerle. O yüzden senaryo kredisi de var kendisinin burada. Hani hakikaten dediğin gibi son senenin belki iyice yıldızı parlayan isimlerinden. Ben şeyin, o light filmlerini de seviyorum Linklater'ın. Çünkü hani burada da mesela bir yandan şey fikri de var, böyle bir kendimizi yeniden keşfetmek. Bu Gary Johnson dediğim gibi işte Vietnam gazisi, ondan sonra üniversitede hoca olmuş, ondan sonra poliste çalışmış. Hep böyle bir hani kendine bir takım hayatlar tasarlamış. Ama filmi de göremeden hayatını kaybetmiş bir artık şeyle, Linklater'la telefonda konuşmuşlar ama ömrü yetmemiş filmin bittiğini görmeye. Ama tabii hani premierini Venedik'te yapma, Toronto'da New York Film Festivali'ne gösterilme dediğimizde daha ağır bir şey bekleyebilirsiniz. Öyle değil. Bir de şeyi de burada anmak istiyorum. Bir sonraki projesi Linklater'ın Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard'ın Breathless, Abu Dussuf, Serseri Aşıkları çekme hikayesini anlatıyor. Şu anda post prodüksiyonda. Önümüzdeki sene herhalde festivallerde ondan gezinir Linklater diye tahmin ediyorum.
Bu filmle ilgili aslında benim tek itirazım başrolde Glenn Powell'ın karşısındaki Adria Arjona, ki çok güzel bir kadın gerçekten ve gerçek hayattaki Gary Johnson'ın nasıl ona aşık olarak her şeyi riske attığını anlayabileceğimiz derecede güzel ve çekici, etkileyici bir kadın ama kamera bazen o kadar uzun onda kalıyor ki yani Linklater'ı da etkisi altına almış ve kamerasını ondan ayıramıyor gibi. Oralar bana birazcık fazla geldi. Yani tamam kadın güzel de hani biz de Linklater ve diğer erkeklerle beraber o kadını hani o tam işte erkek bakışı dediğimiz male gaze'le izlemek zorunda mıyız? Soru
Güzeli bakmak
işaretine...
sevaptır diyoruz orada.
Çok uzun uzun bakmak ayıptır ama biraz da.
Evet, biraz fazla uzun baktığı yerler var. Ama Linklater'dır, izlenir diyerek haftanın filmi olarak etmeni
Evet.
söylüyoruz.
Evet, yine de çok eğlenceli. Hani tam böyle şey tarzda patlamış mısırınızı alıp arkadaşlarınıza gidip hani
Evet,
gülerek
yani bu
etkinlik
sene bir de
bitirebilirsiniz.
bu hafta aniden yaz gelmiş olduğu için hava bu şeylerde böyle bir önümüzdeki haftalarda da böyle gideceği benzer serin serin salonlarda izlenebilecek filmlerden. Bir devam film, daha doğrusu bir franchise filmi var bu hafta. Bad Boys Ride or Die. Bad Boys ya hep ya hiç. Bir önceki filmi de yöneten Bilal ve Adil ikilisi, Bilal Fallah'la Adil El Arbi yönetiyor bunu. Yine tabii Martin Lawrence'la Will Smith, onlara Vanessa Hudgens ve Alexander Ludwig eşlik ediyorlar. Yani daha öncekilerden nasıl bir fark var? Açıkçası fragmandan çok anlayamadım. Hep böyle bir şekilde bu Bad Boys serisi çok bana repetitif geliyor. Yani Will Smith de bu son senelerde Tokat'tan beri bir itici gelmeye başladığı için o eski çekiciliği kalmadı gözümde Bad Boys serisinin. Hiçbir zaman da çok bayıldığım bir dizi olmadığını itiraf edeyim. Bu sefer Yüzbaşı Howard işte filmin başında öldüğünü öğreniyoruz ve de ölümünden sonra bir takım uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham ediliyor ama aslında temiz. Bizim kötü çocuklar onu temize çıkarmaya çalışırken kendilerine de bir şekilde iftira atılmış buluyorlar.
Bir taraftan bu filmi şey olarak da düşünmek mümkün. Senin bahsettiğin gibi Will Smith'in o lekelenen adını
Ne?
temizlemek için.
İftiraları temizleme hikayesi.
İftira
İftira da
değil
değil, kendisi milyarlarca insanın önünde tokat attı.
de aslında. Evet yani ben hani yeniden bu aralar bu sık sık sinema dünyasında konuşulan bir şey. Hani yaptıkları hakikaten utanç verici davranışlardan dolayı kariyerleri ciddi anlamda düşüşe geçen bir takım isimler tekrar sektöre geri dönebilecekler mi, iş yapabilecekler mi sorusu bunlardan biri Will Smith için geçerliydi. Bu filmle yeniden ayağını suya sokup birazcık hani suları test ediyor.
Bir önceki Emancipation çünkü çok iddialıydı orada. Hatta tekrar Oscar adaylığı falan bekliyordu. Ama hemen üstüne gelince o Oscar faciasının o hiç olmadı. Hani seyircide de karşılığını bulmadı, eleştirmenlerde de bulmadı. Bu arada bu yönetmenlerin de başka bir filmini anmak istiyorum burada. IMDb'ye girdiğimizde görmediğimiz Bad Girl'ün yönetmenleri Bilal ve Adil. Çünkü bu geçen bir iki sene içinde bir takım stüdyolar vergi düşürme amaçlı neredeyse tamamen bitmiş bir takım filmleri kaldırdılar gösterimden. Bunların da ilk büyük örneği Bad Girl'dü. Hani ortada bir adet Bad Girl filmi var ama kimse görmedi. IMDb'de bu yönetmenlerin adının altında çıkmıyor. Bir gün bir yerden tekrar çıkar o film diye merakla bekliyoruz ama yok. ortada.
Mesela duymasak da orada öyle bir film
Evet,
var. Yani.
yani bunun bana bugün işte bu programa hazırlanırken bakarken o çok ilginç geldi. Yani IMDb'ye bile konmamış olması. Halbuki hani Bilal Adil Bad Girl diye aradığınızda tabii ki çıkıyor bu film, rafa kaldırıldı haberlere falan filan. Yani yapılmamış değil öyle hani. Çünkü bazı projeler IMDb'de bitmemiş olanlar işte post prodüksiyonla planlamada şudur budur diye bilgileri çıkıyor. Bunda da hani kaldırdık biz onu diye çıksaydı. Göstermedik biz onu falan diye. Ama demek ki böyle bir herhalde PR şeyi olarak, temizliği olarak IMDb'den de temizlenmiş bunlar.
Evet, o büyük stüdyoların operasyonu gibi duruyor.
Acme için de bakmak lazım tabii, o da diğer büyük filmdi bu sene kaldırılan. Bu hafta çeşitli gerilimler, korkular var bu arada son zamanlarda. Geçen hafta neredeyse full gerilim haftasıydı. Bu hafta da fena değil. The Watchers, Gözcüler. Shyamalan filmi ama Eşana ya da Ayşana
Hangi iş?
Shyamalan.
Hangi alan?
Evet, çünkü M. Night Shyamalan'ın kızı da artık yönetmen lik yapıyor. Zaten yapıyormuş bir süredir. Ablası da müzisyenmiş. Onun müzik videolarını çekmeye başlamış. Ardından babasının filmlerinin ikinci ekip yönetmenliğini yapmış. Bu arada 23-24 yaşında falan Aşana Şayamalan. Filmin başrollerinde Dakota Fanning, Georgina Campbell ve Olwen Fuere yer alıyorlar. A.M. Shine'ın aynı adlı romanından uyarlama ve aslında baktığımızda çok babasının hikayeleri gibi de bir gerilim hikayesi. Fanning'in canlandırdığı Mina genç bir sanatçı. İrlanda'nın batısında işte tek başına, kuşuyla daha doğrusu, arabaya binip ben biraz gezeyim diye çıkıyor. Kendini garip bir ormanda buluyor. Tamamen kuru bir araba kayboluyor, bir mistik bir yer gibi. Ve bir şekilde kendini kurtarmak üzere bir kapıdan içeri atıyor. Ve orada başka bir takım kısılmış insanlar da var. Ve her gece dışarıda bir takım gizemli yaratıklar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Ama tabii biz Shyamalan filmlerini gördüğümüz için köy falan gibi, dışarıda hakikaten biri var mı yoksa hepsi uydurma mı diye direkt düşündüm ben tabii.
Evet, yani dikkat çekici şeylerinden, gerilim filmlerinden bu haftanın. Shyamalan'ın adına tabii ayrı bir çekicilik katıyor.
Ben
Ama
mesela
başka
bir izleyici biliyorum.
23-24 yaşında kim
Fragmanı
çekebilir?
görüp Aa, Shyamalan'ın yeni filmi geliyormuş diyen biri oldu bana. Sonra bakınca ha, başka Shyamalan diye.
Zaten şey diye açılıyor, M. Night Shyamalan Presents diye başlıyor film. O
Zaten
yüzden...
hani bir gözü üstündedir muhtemelen, öyle şey bir elden geçirmiş de olabilir. Bakalım kendini hani bu ilk filmde ne kadar gösterebilecek kızı ve devam edecek mi bu kariyer? Çünkü hani sonuçta bir Sofia Coppola örneği de var önümüzde.
Aynen öyle. Bu haftanın bir diğer gerilim korku filmi ise The Offering, Adak adını taşıyor. Oliver Park yönetmiş onu da. Başrollerinde Nick Blood, Emily Wiseman'ın Alan Cordner ve Paul Kale yer alıyorlar. Burada da cenaze evi hizmeti veren babası olan bir adam var. Eşiyle beraber onu ziyarete gidiyor. Bir taraf kendi borçlarını kapatmak için bu cenaze evini gizlice ipotek ettirmeye çalışıyor. Yani eşiyle babasının bu durumdan haberleri yok ama yani işte kötü şeyler oluyor. Zaten kötü işlere niyetlenen biri babasının işlerini destek olmaya çalışırken o esnada bedeninde kötü bir ruh saklanmış bir adamın defin işlemlerini üstleniyor. Farkında olmadan o iblisi de serbest bırakınca of, ondan sonra tabii
Tabii
artık kim neye
cenaze,
adak olacak bilmez.
yani Six Feet Under'da komedi mekanıydı ama komedi dram mekanıydı, ama korku filmleri için de uygun bir yer. Bir yandan da bu cenaze evi bu arada Ortodoks Yahudi bir ailenin, oradan böyle mistik bir takım şeylere de gidiyor işte, o gelen bedeninde kötü ruh olan kişi intihar etmiş ama bir takım da işte muska gibi bir şeyler var üstünde falan. Oradan bağlanıyor bir şekilde. Bu hafta bir de iddialı kadrosu olan ama çok kötü eleştiriler almakta olan Miller's Girl, Miller'ın favorisi var. Jade Hayley Bartlett yönetmiş ilk senaryosu ve yönetmenliği. Başrollerde Martin Freeman, Jenna Ortega ve Bashir Salahattin yer alıyorlar. Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi. Gördüğümüz kadarıyla böyle çok klişe bir işte öğretmeni baştan çıkarmaya çalışan korkunç, hain öğrenci gibi görünüyor fragmanda. Umarım bir yerlerinde bir twist oluyordur ve biraz daha anlamlı bir yere geliyordur. Ama eleştirilerden gördüğümüz kadarıyla çok da öyle bir şey yapmıyor.
Evet, yani Martin Freeman'la Jenna Ortega bu filmde ne yapıyorlar diye insan düşünmeden edemiyor. Niye ki?
Yerli yapımlarda da tabii yine bir takım gerilimler, korkular var. Bunlardan An, Mustafa Uğur Yağcıoğlu yönetmiş. Başrollerde Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl yer alıyorlar. Çağrı adlı bir nöroloji uzmanı doktor bir fon alıyor epilepsi araştırması için. Ama hastaları incelerken zamanın lineer akmadığını fark ediyor. Filmde böyle bir cümle var. Araştırmalarımda fark ettim ki zaman lineer akmıyor. Peki bu yani. Yani oraya geçelim. Şey ilginç geldi bana. Bir üniversite çalışanı olarak fon baskısının bu kadar arttığı günümüzde dünyanın her yerinde akademisyenler fon bulun araştırma şeyi zaten tıpta her zaman var. Bunun böyle bir gerilim filmine yansımış olması. Hani orada başka gerilimler var. O fonu bulmak mesela kendi başına bir gerilim ya da işte onun doğru raporlanması falan bence daha büyük gerilim. Burada işte çünkü fragmandan gördüğümüz kadarıyla en çok eleştirildiği konu sen bu fonu epilepsi araştırması için aldın. Nasıl bunu zamanın lineerliğini araştırmak için kullanırsın diye. Hani sanki TÜBİTAK'tan almış da sonra raporda sen bunu niye yanlış kullandın diye geliyor falan. O yüzden bilemiyorum yönetmen öyle bir akademisyen geçmişi mi var bu şeyler mi çıktı ortaya? O bir böyle daha bilim kurguvari gerilimimiz. Bir tane tabii ki cin filmimiz var. Üçüncü Gece Habis. Anastasia Budakva. Daha önce de adını görmüştük bir iki cin filminde bu yönetmenin. Genç Azerbaycanlı bir yönetmen. Türkiye'de galiba bu ses yarışmalarından birine de çıkmış. Başrollerde Bahar Tutkum Ertok, Elif Özçelik ve Ozan Özdemir yer alıyorlar. Depremden sonra İstanbul'a yerleşen Defne ve ailesinin hikayesi. Deprem yetmiyor, bir de cinler var.
Evet ya, bir rahat bırakın insanları diyesim geliyor açıkçası. Haftanın bir diğer filmi de Teorem, yerli yapım. Onu da tam anlayamadım bir türlü.
O da
Yani
gerilim bari.
ama
Böyle.
cin yok galiba.
Onda cin yok. Ama o da bir hayli düşük bütçe öğrenci filmi hissi veren son dönemlerde çok çok görüyoruz bunlardan. Yönetmen Erman Er, başrollerde Gencer Güvercin, Sadi Çelil Cengiz ve Ayhan Taş yer alıyorlar. Bir motosiklet yarışçısı bir gün bir bakıyor eve gittiğinde annesi de eşi de kimse onu tanımıyor. Özet bu.
Yani bunu bir fırsata çevirebilir belki.
Evet, pek memnun kalmıyor kendisi. Bir de küçük dinleyicilere yönelik bir yerli yapım var. Artık tatil yaklaşıyor bir hafta falan, bir hafta kaldı galiba. Sihirli Ormana Yolculuk, Şiyar Zaim yönetmiş, Nihat Demirel, Bir Gün Akyar Demirel ve Alper Kemal Alp başrollerde. Bir grup çocuk ve işte başlarında bir takım görevlilerle bir ormana geziye çıkıyorlar. Ormanda bir takım gizemler var, cadı var, sihir var. Bu da biraz düşük bütçeli fantastik çocuk filmi diyelim. İki tane de animasyonumuz var bu hafta.
Bir Japon animesi Haikyuu, The Dumpster Battle. Bu da bir çok meşhur bir Japon manga dizisinden uyarlama. Popüler bir video, pardon, popüler bir voleybol filmi. Voleybolda ustalaşmış iki rakip birleşip diğer bir takıma karşı mücadelesini anlatıyor. Bu tarz sportif şeyleri görüyoruz. Bunların futbol versiyonları da vardı Japon animelerinde bu sefer. Hazır bizim kızlar da Uluslar Kupası'nda bu kadar başarılı giderken Bir voleybol animesi bugün itibariyle vizyonda. Bir de daha
Evet.
küçük dinleyicilerimiz
Bunun
için.
başka filmlerini de yapmış. Yani önce dizisine yapmışlar, sonra birkaç filmi daha olmuş. Dediğin gibi bize de hitap edebilecek bir şey. Gerçi buradaki oyuncular erkek, liseli bir takım gençler. Evet, diğer
Ama
animasyonlar...
görüyoruz ki erkek voleybolcularda kadınlar kadar başarılı olabilseler keşke tabii.
Evet, keşke. Ya da herhangi bir erkek takımı diyelim. Diğer animasyonumuz ise Avustralya'dan geliyor. Burada biraz ilginç bir durum var. Combat Wombat, Süper Kahraman Combat 2020 filmi. Bunun devam filmi birkaç hafta önce gösterime girdi. Hatta bir ertelendi falan, Combat Wombat Back to Back diye. Onun ilki bu. Avustralya'nın keseli hayvanı Wombat maceraları.
Sonuçta
Süper
bir şey
kahraman
yaptık
oluyor.
değil mi? Eyvah,
Ya da
yanlış
biz
filmi
bunu ucuza
soktuk.
almıştık ya, bunu izleyen oldu hadi iki. Ama baktım da ben ilk hafta işte ilk filmin hasılatına 4.000 falan, hani pek ciddi bir hasılat da yok ilk filmi. Bence daha çok dediğin gibi, aa dur ya, önce ikinciyi soktuk hadi biri de sokalım falan gibi bir şey oldu belki, bilemiyorum. Evet, süper kahraman Kombat olarak bizde oynayacak. Bu da Avustralya animasyonu.
Evet, haftanın vizyon filmlerini böylece konuşmuş olduk. Vizyon dışında tabii alternatif gösterim programlarımız da var. Dokümenteristi daha uzun konuşacağız ama ona geçmeden önce Sinematek ve İstanbul Modern'deki gösterim programlarından bahsetmek istiyoruz. Kadıköy Sinematek Sinema Evi'nde bu akşam Paracano gösterimi kapsamında Aşık Garibi izleyebilirsiniz. Yarın 14'te ise Suram Kalesi Destanı. Yarın akşamüstü 18.30'da ise Paracanov'un artık Kürtleşmiş eseri Zayat Nova'yı Narın Rengini izleyebilirsiniz.
Evet, pazar günü saat 2'de Tengiz Abuladze'nin Pişmanlık filmi, 6.30'da ise Harry Kümmel gösterimlerinden Monsieur Averden yer alıyor. Haftaya da Salı akşamı 8'de Asgar Farhadi'nin Bir Ayrılık'ı, Çarşamba akşamı Kümmel filmi Kırmızı Dudaklar yine saat 8'de, Perşembe Sessiz Perşembe'de ise Victor Sjöström'ün en meşhur filmlerinden Hayalet Fayton canlı müzik eşliğinde gösterilecek Sinematek Kadıköy'de.
Evet, İstanbul'da.
Modern'de ise geçen hafta kısaca bahsetmiştik, yarın itibariyle başlayacak Top 5, bu senenin en çok konuşulan, eleştirmenler tarafından en beğenilen filmleri arasında yer alan 5 film gösteriliyor.
Evet, yarın 13'te May December bir skandalın peşinde. 15.15'te ise The Zone of Interest ilgi alanı gösterilecek. Onun hemen ardından 17.30'da ise Do Not Expect Too Much From the End of the World. Dünyanın sonundan çok da bir şey beklemeyin. Seyircilerle buluşacak. 9 Haziran Pazar günü 13'te Çocuk ve Balıkçıl. 15.15'te Bir Skandalın Peşinde. 17.30'da ise Killers of the Flower Moon Dolunay Katilleri gösterilecek. Gösterimler önümüzdeki Perşembe 13 Haziran'da devam edecek. O gün son günü saat 13'te ilgi alanı Zone of Interest, 15'te Çocuk ve Balıkçıl, 17.15'te ise Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin gösterilecek. Benim bu filmlerle alakalı tek notum, mümkünse hakikaten büyük perdede iyi bir ses sistemiyle izlemeniz. Özellikle Zone of Interest için bunu tekrar tekrar söylüyorum. Arada ben onu kaçırmıştım diyenler duyuyorum. Onun için çok önemli. Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin. 163 dakikalık bir film. Süresiyle biraz göz korkutabiliyor ama büyük perdede izlemek lazım kesinlikle. Hakikaten çok çok etkileyici bir film. Yine hafta sonu aslında 9 Haziran Pazar günü saat 15'te Bende Beyoğlu Sineması'nda altyazı sinema seminerleri kapsamında sinema ve hafıza başlıklı bir konuşma bir seminer vereceğim. Orada üzerine konuşacağım filmlerden biri Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin. Yani cumartesi akşamüstü 5.30'da izleyip pazar günü Beyoğlu Sineması'na gelebilirsiniz. Filmi daha uzun uzadıya konuşabiliriz birlikte.
Evet ve geçelim dokümenteriste. Biz yine ufak bir duyuru özür yaparak başlayalım. Biz bu programı birkaç gün evvel kaydediyoruz. Yarın başlıyor dokümenterist ve bugüne gösterim çizelgesinin çıkmış olmasını bekliyoruz. Ama biz bu programı kaydederken henüz çizelge çıkmamıştı ama aşağı yukarı belliydi program. Bölümler belli, filmler belli ama etkinlikler daha kesinleşmemişti. O yüzden biz birkaç gün öncesinin kesinleşen bilgilerini paylaşıyoruz sizlerle. Her zamanki gibi bu 17.si ve yine çok dolu. Özellikle Türkiye seçkisi hakikaten hani bunları izleyin ve bu sene Türkiye'de yapılmış belgesellerin çoğundan haberdar olun durumunda. Onun dışında bu senenin özel yönetmen gösterimlerinden üçer filmle Hubert Zauber, Jean-Gabriel Peryo ve Leyla Pakalnina filmleri var. Ustaya Saygı bölümünde Johan van der Köken'in filmleri var. Canlandırma belgeseller için ayrı bir bölüm var. Başka Dünya Yok adı altında çevreyle ilgili belgeseller var. Ve tabii demin dediğim gibi Türkiye panorama ve uluslararası panoramada da çok iyi seçkiler mevcut.
Evet, yani Türkiye panoramasını ben özellikle yakından takip etmeyi çok tavsiye ediyorum vakti olanlar için. Çok sık tekrar izleme fırsatımız olmuyor. Programda gördüğümüz, dikkatimizi çeken bir süredir her çeşit gösterime engellenmeye ve sansürlenmeye çalışılan Kanun Hükmü belgeseli bu program kapsamında Necla Demirci'nin filmi. Seyircilerle buluşacak. Hangi formatta, hangi mecrada buluşacak onu henüz bilemiyoruz ama biz de merakla bekliyoruz. İstanbul Film Festivali'nde belgesel yarışmasında en iyi film ödülünü alan Berke Baş'ın yönettiği Dar Geçit filmi de bu cumartesi yani yarın saat 15'te Pera Müzesi'nde gösterilecek. Gösterimler ücretsiz ama öncesinden girip kayıt yaptırmanız ve o bileti almanız gerekiyor gösterime girebilmek için. Documentaries.org adresinden filmlerle ilgili bilgilere ve gösterimler için bilet almak için ilgili kayıt formlarına ulaşabilirsiniz.
Evet, dediğimiz gibi bir takım başka etkinlikler de olacak, VR gösterimleri de olacak. Onlar da Metrohan'da gerçekleşecek. O yüzden 8-13 Haziran tarihleri arasında belgesel severler kaçırmasınlar. Dokumentarist'in 17.si tekrar bizlerle.
Evet, Haziran ayına girmişken tabii yakından takip ettiğimiz platformlardan Mubi'nin de Haziran seçkisi açıklandı. Yine ön plana çıkan filmler var. Bizim de çok sevdiğimiz, tekrar izleme fırsatı bulacağımız ve de sinemalarda kaçırmış olanlar için yakalanabilecek filmler var. Ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Ayşe Polat'ın Kör Noktada filmi. Geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada da en iyi film ödülünü de almıştım. Sonunda Mubi'de izleyicilerle buluşacak Haziran ayında.
Evet, geçen senenin konuşulan filmlerinden ben çok bayılmasam da Şeflerin Aşkı Fransa'nın Oscar adayıydı. Tran Anh Hong'un filmi, onun da sevenleri olduğunu biliyorum. Böyle bir dönem filmi ve de yemek filmi olarak. Belgesellerde bir klasik var 1990'dan, Paris Yanıyor, Paris is Burning. Harlem'deki bu dünyanın daha çok Madonna'nın Vogue'uyla tanıdığı drag balolarının dünyasını anlatan hakikaten dönemi için çığır açıcı bir film. Sonradan eleştirilse de temsilleri açısından ve kimin filmi yaptığı açısından o çevreden olmayan bir yönetmeni var çünkü. Yine belgesellerden Kokomo City geçtiğimiz senenin en çok konuşulan belgesellerinden biriydi ve biz de galiba doğru düz festivallere de gelmedi ya da ben kaçırdım. Berlin ve Sundance'den geliyor. O da çok beğenildiydi. Belgesel kurmaca arası Türkiye'den Yunus Ozan Korkut'un Benim Varoş Hikayem Adana filmi de bence bu son 5-10 senenin ilginç yerli yapımlarından biriydi. Ve tabii benim herhalde son 10 senenin en sevdiğim filmlerinden biri Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi, Selin Sciamma'nın filmi de Mubi'ye geliyor Haziran ayında. Aynı zamanda Nagisa Oshima'nın da filmleri geliyor. In the Realm of Senses ve In the Realm of Passion, bu 70'lerde yaptığı iki meşhur ve tartışmalı
Tartışmalı.
filmi, zamanında bizde de sansüre uğrayan, 1995'te jüri başkanıydı Nagisa Oshima. Ben o sene rehberliğini yapıyordum. O sene ilk defa gösterilmişti İstanbul'da. İstanbul Film Festivali'nde gece yarısı gösteriminde kendi de çıkıp sunmuştu. Fransız bir yapımcıyla çektiğini ve yapımcının gelip hadi gel bir porno çekelim ama sanatsal olsun dediğinde, işte onun da zaten hani öğrenci hareketi lideri, zaten hani farklı şeyler yapmayı seven bir yönetmen. Tamam çekelim, ne yapıyoruz diye işe giriştiği, ama ortaya çıkan filmin tabii onun çok daha ötesinde cinsellik, tutku, artık aşırı tutku üzerine, hatta son derece ilgi çekici iki film ortaya çıkmasının hikayesini kendisi çok basite indirgeyerek orada anlatmıştı. Onu da almış oldum Mubi sayesinde.
Evet, bir de sinefillerin ilgisini çekebilecek bir belgesel daha var. Bu da David Hinson'ın yeni yaptığı Made in England, The Films of Power and Pressburger. Bu da Martin Scorsese'nin sunumuyla aslında çıkan bir film. Hatta Türkçeleştirirken de Made in İngiltere diye çevirmişler başlığını da, Powell ve Pressburger'ın filmleri. Britanya sinemasının hakikaten çok sıra dışı iki ismi. Onların filmlerini böyle hem hayatlarını, sinemanın nasıl iç içe geçtiğini odaklanmak ve filmleri daha detaylı incelemek, onların sinema dünyasına, filmografisine böyle bir bakış atmak açısından bence bu iki yönetmene giriş için güzel bir belgesel, sinefillere özellikle tavsiye ediyoruz.
Evet, bu haftaki programımızı da burada noktalayacağız ama sizlere müziklerle veda edeceğiz. Dediğimiz gibi Hitman'ın eğlenceli de bir soundtrack'i var. Oradan parçalar çalacağız size.
Evet, programımızı kapatırken teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.